Katre-i Matem, İskender Pala, 37. Ayrım. Patronu Halil Ağa'nın önünde göğsüne iftihar yumrukları vurarak rapor veren bu yeniçeri, 56. ortadan Muslu Beşe'nin Samurkaş yoldaşı Bin Bereket idi ve cümleleri arasında geçen kazan Hacı Bektaş kazanını, dört kafes sırasıyla Ağa Kapısı, Rumeli Hisarı, Yedi Kule ve Baba Cafer zindanlarını, Kuş zindanındaki azılı haydutları anlatıyordu. Patronu Halil Ağa üzerine savrulup gelen yangın kurumlarını eliyle dağıtırken biraz keyfinden, biraz da karşısındaki serden geçtiği onurlandırmak için öylesine konuştu. Bu kafeslerin kuşları dişlerini testere, ellerini hançer eden parçalayıcı şakilerdir bre yiğidim. Her biri zincirini koparıp kaftağından dünyaya düşmüşlerdir. Bir dilbere el sürseler it ağzı değmişe döndürür, bir güzeli öpseler cüzzam artığına benzetirler. Bre, bu vahşilerden korkmadın mı hiç? Hepsi kapına kuldur ağam. Işığı her gören güneşinin nerede olduğunu sorardı. Yakında eşiğine yüz sürüp eteğini öpmeye gelirler. İlla ki bir kafes daha kalmıştır. Ben şimdi oraya giderim. Eğer ağamın emri olursa. Var git yiğidim, var git. Onlar orada, biz burada ha. Var git, artık deniz olmasın arada. Patronu Halil Ağa'nın arada deniz olmasın dediği kafesin tersane zindanı olduğunu, onlar dediği ayaktaşlarının da Kalender Baba, Pirsiz Osman, Çopur Çomar gibi evbaş ve kallaş takımından eski arkadaşları olduklarını kendisini dinleyen herkes biliyordu. Kara Şahin, Topaç Yeye ve Hörü Kız bu cümleyi duyunca birbirlerinin yüzüne baktılar. Sanki üçü de aynı şeyi düşünüyorlardı. Denizin ötesindeki zindan, burada konuşan adamlardan daha önemliydi çünkü. Tersane zindanından Aslan Ağa ile Bindallı Mahmut onları bekliyordu. Şahin atıldı. Ağam, Cenabınızdan hizmet diler, Bin Bereket Ağama serden geçti yamak olmak isteriz. Tersane zincirlerinin sızısı bileklerimde tazedir. O kafesin her yerini, nerede kilit, nerede zincir, nerede parmaklık, nerede anahtar olduğunu bilirim. Dahi kimi söyleteceğimi, kimden size yarar kul olacağını da bilirim. Bizi zindana serden geçti yazın. Size işe yarar yiğit fedailer getireyim. Halil Ağa yüzlerinde hiç de zindanda yatmış halleri okunmayan üç delikanlıya bakıp güldü. Bre civelekler, gidin sütünüzü için siz. Bunca azman, tızman, dazlak, bozlak, adem bozması herif arasında ne işiniz var? Alimallah sizi kavrulmuş çıtır fındık niyetine yerler. Sonra pişman olursunuz. Ağam, benim adım Kara Şahin. Bu fetalara da Bozbulanık Doğan ile Kartal Recep derler. Sizin saydığınız kargalardan korkumuz yoktur. Hörü Kız birden Kartal Recep oluvermenin gereğine uysun diye hafifçe omzularını kabarttı. Topaç Yeye de terleyen bıyıklarını burar gibi yaptı. O sırada Külhan Bey'e ağzıyla atıp tutan Şahin'in aslında yüreği güm güm dışarı çıkacak gibi atıyordu. Adını söylemekle iyi mi etmişti bilmiyordu. Ama başka bir at uydursaydı belki Ağ Kapısı avlusunu dolduran bunca adam içinden kendini bir tanıyan çıkabilir, kimliğini saklamasından şüphelenebilirdi. Topaç Yeye'nin giydiği Doğanbaşı dövmeli keçe cepkeni ve Hörü Kız'ın partal giysileri de bir kartal için fazla göze batacak cinsten değildi. Ama yine de Halil Ağa hepsinin gözlerinin içine dikkatle bakıyor, sanki zihninde bir görüntü taraması yapıyordu. Tam o sırada Bin Bereket Ağa'nın neşeli sesi Hızır gibi yetişti. Ağam, bu torlak civanları bana bağışlayınız. Tersane kafesinde şahbazlarım çok olsa iyidir. Hem bakalım görelim alıcı kuşlarımız ne kadar uçabilecekler. Halil Ağa birkaç saniye daha dikkatle bakıp gidin artık manasında elinin tersiyle Bin Bereket'in isteğini yerine getirdi. Hızla atlarını sürüp Galata Köprüsü'ne gelen 18 kişi, eğer buradaki kargaşaya bulaşmamış olsalardı, Kasımpaşa'daki Kaptanlı Derya Köşkü önüne daha erken varabileceklerdi. Zaman aleyhlerine işliyordu, gecikmişlerdi. Şehir her yakadan kaynıyordu. Bin Bereket akşam karanlığı çökmeden zindanı boşaltmaktan söz ediyordu. Öte yandan engellerin biri bitiyor, diğeri başlıyordu. Galata sakinlerinden bazı gayrimüslim tebaa köprünün üzerinde birikip İstanbul'dan gelenleri Galata'ya geçirmemek üzere direniyorlar. İçlerinden şehir eşkıyası olduğu her halinden belli olanları tartaklıyor ve geri göndermeye çalışıyorlardı. Bu arada Tophane'den bazı tulumbacı ve kayıkçı makülesi adamların gelip köprüdeki zımmi tebaaya arkadan kuşatmalarıyla ortalık karışmış, denize dökülenler, kol bacak hesabından vareste sakatlananlar ortalığı kaplamıştı. Köprüden geçebilenler bu sefer Kaptanpaşa konağı önünde durduruldular. Kaptanpaşa Galata muhafazasından sorumluydu. Ve İstanbul'da isyan çıkınca genelde bu yakada hayat sükunetle sürer, asayiş korunurdu. Ama bu sefer öyle olmamıştı. Tersane azapları ile Leventler birbirine girmiş, sonunda Leventler yolları tutup geçenden 5, geçmeyenden 10 akçe hesabıyla bir kanunsuzluk sürdürmeye başlamışlardı. O sırada ortalık birden kararıvermişti. Dünden beri yavaş yavaş sönmeye yüz tutan yangının dumanları ile şehrin üzerindeki bulutların birleşmesiydi bu. Güpegündüz ışığın geceye döndüğünü gören halk çok ürkmüştü. Bu bir uğursuzluk olmalıydı. Sinirler gerilmiş, ürküntülü bekleyişler ile şiddet gösterileri kol gezmeye başlamıştı. Bin bereket bu gelişmelerden çok memnun olduğunu konuşurken hemen belli ediyordu. Buraya gelesiye kadar yol boyunca yatıştırıcı olmaktan ziyade yangına körükle gitmeyi elemişti. Adamları da tıpkı onun gibi davranıyor, çıkarlarına uygun olduktan sonra din, vicdan, ahlak dinlemiyorlardı. Hörükız ile Karaşahin biraz sonra zindana varınca bu adamlarla nasıl başa çıkacaklarını kestirmekte zorlanıyor, bakışlarıyla bunu birbirlerine anlatmaya çalışıyorlardı. Bir tek Topaçiye'ye aklınca planlar kuruyordu. Karaşahin konuşuyor, sorulara kaçamak cevaplar veriyor, bin bereket ve adamlarına laf yetiştirmeye çalışıyordu. Yeğe ve Hörükız dilsiz gibi davranmaktaydılar. Adamların kendilerinden şüphelendikleri belliydi. Her hareketlerinin kontrol altında tutulduğunun da farkındaydılar. Öte yandan ne olursa olsun Aslan Ağa ve Bindallı Mahmut'a ulaşmaları gerekiyordu. İsyancılar zindanları boşaltmanın işlerini kolaylaştıracağını biliyorlardı. İpten, kazıktan kurtulan mahkumlar onların gücüne güç katabilir, saflarını birleştirebilirlerdi. Kendi saflarına katılmasalar bile şehirde kargaşa ve şiddet rüzgarları estirmeleri yeterdi. Yoksa zindan artığı adamlardan disiplinli hareket etmeleri beklenemezdi. Ama öte yandan bunlara bazı küçük işler de yaptırılabilir, hatta iş bitiminde kolayca harcanabilirlerdi de. İsyanlar efendilerine kullan ve at kabilinden ne fırsatlar sunardı. Hem işler ters gider de isyan başarısız olursa hedef gösterilip feda edilecek kellelere de ihtiyaç vardı. O kelleler işte bu zindan mahkumlarının omuzları üzerinde duruyordu. Karaşahin her geçen zamanda işlerinin daha da zor olacağını düşünüyordu. Tersane zindanı Kasımpaşa sırtları ile Kulaksız arasında Haliç'in en muhkem taş yapılarından biriydi. Galata'nın azılı haydutlarından gemici izbandutlara, savaş esirlerinden suçlulara, neredeyse yıllardır güneş yüzü görmemiş zalim ve ayak takımı serserilerin hepsi içerideydi. Buraya bir kere düşenin ila nihaye hücresinde unutulduğunu İstanbul'da bilmeyen yoktu. Kaptanpaşa Hazretlerinin şiddetli tedbirleri buradaki mahkumlara nefes aldırmıyor, her gün onları yoruyor, terletiyor, eziyetten geçiriyor ve nihayet akşam olunca bitkin ve perişan uyuyup kalmalarını sağlıyordu. Yoksa her yıl buradan kaçmak üzere tünel açan adamları olduğunu ve bunların zindan meydanında ipe çekildiklerini bilmeyen yoktu. Birden Nakşigül ve Katre-i Matem'i düşündü. Şu anda içinde bulunduğu ortam ile taban tabana zıt iki şeydi onlar. Nahif ve zarif iki güzellik. Oysa hemen önünde vahşice canavarlaşmış bir zindan vardı. O sırada Topaçiye'ye kendisine yaklaşıp fısıltıyla planını anlattı. Hörükız'ı içeriye sokmaması gerekiyordu. Ne de olsa o bir kadındı. Eğer konuşmak zorunda kalırsa veya hali hazırdaki dilsiz rolünü tam oynayamazsa hepsinin başları belada demekti. Plana göre Topaçiye'ye Karaşahin'den bin berekete sunulmuş bir rehine olacak, içeride ve dışarıda onun hizmetinde bulunacaktı. Karaşahin zindandan çıkartılmış 20 kadar işe yarar adamı Bin Bereket'e teslim etmeden de yanından ayrılamayacak. Böylece Bin Bereket Kara Şahin ve ekibine hakim olabilecekti. Planın gizli olan kısmına göre de Y'ye Bin Bereket'in yaptıklarını izleyip Aslan Ağa ve Bindallı'yı arayacak, buldukları vakit göz hapsinde bulunduracak ve Bin Bereket tarafından öldürülmemeleri için bir şeyler uyduracaktı. Zindan kapısına gelindiğinde Kara Şahin Bin Bereket'e seslendi. Ağam, bu bizim Kartal Recep dilsizdir ama gözleri hakikat bir kartaldır. Onu Erket'e bırakalım. Kaptan Paşa dairesinden bir hareket olursa bize haber uçursun. Bin Bereket daha önceki zindanları kendi adamlarıyla başarıyla boşaltmış olmanın gururuyla cevap verdi. Olur tek kanat Şahin, hatta istersen sen de burada kal. Yalnız ödleklik etmeyin, ahara bağlayacağımız şu atlara sahip olun yeter. Olur mu ağam? Sizin himayenizdeyken insana korku mu gelir? Size neler yapılabileceğini gösterme fırsatı verin bana. Tam 20 şahbaz yiğit getirmezsem kanatlarım yolun. Yapma ya, bak hele Şahin'in pençesi de pekmiş. Ağam, beni küçük görmeyin. Yapamayacağımı demem ve dediğimi de yaparım. Aha size şu boz bulanık Doğan'ım. Onu rehin tutun. 20 adam getirmeden vermeyin bana. Bu yollara alışık zeberdest oğlandır. Peki gelsin bakalım yamacıma. Şu dilsiz de aha şu ağacın tepesinde gizlensin ve atları kollasın. Sakın ha az sonra zincirinden boşanacak aslanlara bulaşmasın, yem olur. Herkes atlarından inerken Kara Şahin ile Hörü Kız geri kaldılar. Güya Şahin, dilsiz Recep'e az evvel konuşulanları tembih ediyordu. Ama ağzından çıkan son cümle, unutma Bindallı benim, Esed Ağa senin oldu. Hörü Kız içeriden çıkmasını gözleyeceği adamı neredeyse 6 ay önce görmüştü. Muhtemelen saçları ve sakalları Mecnunlar misali uzamış birbirine karışmıştı. Onun ne kadar Esed, ne kadar aslana benzeyeceğini kestirmeye çalışarak ağaca tırmandı. O sırada Bin Bereket Ağa ile Kara Şahin ve diğerleri büyük ahşap kapıyı tekmeleyerek içeri girdiler. Muhafız direnmemiş, aha şu ilk avluda ser muhafızlar vardır, hesabı onlarla görün. Razı ederseniz benim için yazıda birdir, turada, demişti. Bin Bereket'in küfürler ve anırmalar eşliğinde bağırış çağrışlarını işitip de sonraki ve daha sonraki kapılarda cesetler bırakarak ilerlediğini gören mahkumlar, ser muhafızın ona anahtarları güzellikle teslim etmediğini anladılar. Aslında mahkumların hepsi birden neye uğradıklarını şaşırmışlardı. 2 gündür dışarıdaki hayatın akışında bir başkalık olduğunu seziyorlar ama bunu yalnızca bir yangın zannediyorlar. Duman kokusunu aldıkça kıvılcımların bir an evvel kendi çatılarına da sıçraması için dua ediyorlardı. Oysa şimdi birer ikişer kapıları açılıyor. Uçun şahbazlar, koşun yiğitler. Küfür ile azanları yola getirmek üzere patrona Halil Ağa'nın bayrağı altına koşun nidalarıyla zindan yanmadan boşalıyordu. Kara Şahin ne garip tecelli diye geçirdi içinden. Azanı yola getirmeye azgınlar koşuyor. Sonra da yaralı muhafızlardan birinin gırtlağına yapışıp hançerini yüzüne dayayarak hayatını bağışlama karşılığında Bindallı Mahmut Çavuş ile Aslan Ağa'nın hücrelerini sordu. Bindallı'nın hücresi en sondakiydi. Ama Aslan Ağa diye bu koridorda yoktu. Koşarak son hücrenin kapısındaki delikten seslendi. Geldim Bindallı ağam. Tomruk emininin mahsus selamlarını getirdim. Şimdi hiç sesini çıkarmadan bekle. Sonra da bir önceki hücre kilidinden başlayarak demir kapıları birer birer gıcırtıyla açıp haykırmaya başladı. Uçun şahbazlar, koşun yiğitler, küfür ile azanları yola getirmek üzere patrona Halil Ağa'nın bayrağı altına koşun. Son hücredeki mahkumu da çıkardıktan sonra koridoru boşalttı. Bütün kapıları açık bırakıp Bindallı'nın hücresine yeniden döndü. Ayaklarından zincirle duvara bağlanmış vaziyette kıpırdanıp duruyor, ayağındaki kilidin anahtarını vermesi için kurtarıcısına ellerini uzatıyordu. Kara Şahin ona yine sus işareti yaparak elindeki torbadan anahtar arar gibi yapıp yanına vardı. Bir an bekledi. Göz göze geldikleri sırada anahtar torbasını zincirleriyle birlikte suratına şiddetle yapıştırdı. Bindallı neye uğradığını şaşırıp yere yıkıldı. Kara Şahin küçük bir kaytan parçası ile Derhal ellerini arkadan bağladı ve adamın kendi poturundan kestiği kirli bir çaputu ağzına tıkıp kuşağıyla da çenesini sıktı. Sonra işkence odasından çıkıp bir kelepçe ve bir çark getirip kelepçeyi bileklerine geçirdi. Halkasını kelepçenin zincirine takıp kolu çevirmeye başladı. Bindallı gerdirilip kıpırdayamaz hale gelinceye kadar çarkın kolunu çevirdi. Artık ne bağırabilecek ne kıpırdayıp ses yapabilecek durumdaydı. Koridorun başından bakıldığında bütün mahkumların boşaldığı anlaşılsın diye Bindallı'nın da kapısını sonuna kadar açıp diğer bölmeye geçmeden evvel eğilip kulağına fısıldadı. Bindallı çavuş, artık elimdesin. Uslu durursan ne âlâ, yok çırpınırsan işte şu çarkı kurdum. Çırpındığın ölçüde seni germeye devam edecek. Artık sen bilirsin. Şimdi gidiyorum, bir dostumla ilgilenmem gerekiyor. Neredeyse bir saat oluyordu, zindan boşalmıştı. Ama hör kız hala ağacın dalları arasında kapıları gözlüyordu. En çok gördüğü sahne içeriden çıkan mahkumların kapı önünde bekleşip kendi aralarında kanlı bıçaklı hesaplaşmalara girişmeleriydi. Yarım saat içinde gözlerin önünde 8 cinayet işlenmiş, naralar, çığlıklar ile bazılarının içeriden çıktığına pişman olduğunu görmüştü. Bu arada el değiştiren küçük kıymetli eşyalar, pırlantalar, zümrütler, saatler, murassa zarflar da vardı. Bunları zindanda nasıl saklayabildiklerine hayret etmişti. Tünediği ağacın karşısındaki ahır kilitli olmasaydı, at kişnemelerini duyan bazı mahkumların elinden onları kurtarması asla mümkün olmazdı. Çünkü bir ata kaçmak üzere olan mahkumdan daha fazla kimsenin ihtiyacı olamazdı. Eli Çakar Almaz'ın kabzasından hiç ayrılmıyordu. Gerçekten de bu dünya bazıları için çok zalim ve acımasızdı. Demek zindanda kalmak bazıları için yaşamak demekti. Zindan kapıları ardına kadar açıktı ve dışarı kaçanların neredeyse sonu gelmişti. Artık yürüyerek çıkanlar, hastalar, sakatlar geliyorlardı. Bunca adam arasından yalnızca bir kişiyi Aslan Ağa'ya benzetmiş, dikkatle izlediğinde de o olmadığına hükmetmişti. Nihayet kapıda Kara Şahin göründü. Talimatlar verdiği bir sürü adamın her birini diğerinden zinciriyle bağlanmış görünce içi rahatladı. Yine de Şahin hiç kendisinden yana bakmadan adamlarla konuşa konuşa geçip gidiyordu. Beklemeliydi. Belki de Topaç Yeğe'yi alması gerekiyordu. Bekledi. Kara Şahin zindan hücrelerini açarken adamlarla durmadan konuşmuş, İstanbul'un yabancısı olanları hiç yanında tutmamış, diğerlerinden de fazla zorlamadan 20'nin üzerinde adamın peşine takmıştı. Bunun için şehirdeki ihtilalin sonunda kendilerine devlet hizmetinde üst rütbeler vaat etmesi ve patron ahalinin yanına varasıya kadar az konuşmaları, kimliklerini fazla ortaya saçmamaları gerektiğini söylemek yetmişti. Bin Bereket'in yanına vardıklarında onu ayağında topuzlu mahkumlara emirler yağdırırken buldular. Patronu Halil Ağa'nın yoldaşlarından Kalender Baba, Pirsiz Osman, Çopur Çomar gibi dağ adamı azman herifler de yanındaydı ama Topaç Yeğe ortalıkta görünmüyordu. Bin Bereket ile yanındakiler mahkumlardan bazılarını tanımaya ve seçmeye çalışıyor, tanıdıklarının zincirlerini kırdırıyor, diğerlerini de deniz istikametinde ilerlemeleri söyleniyordu. İşte Bin Bereket ağam, söz verdiğim gibi tam 22 yeleli aslan. Her biri patronu Halil ağama hizmet etmekten gurur duyacak cenk eri yiğitler. Ayaklarına birer dimiden şalvar çekildi mi Yeniçeri'den fark edilmez. Güzel yüzlü çorbacılar. Bin Bereket oralı olmadı. Yalnızca dudak büküp geçiştirmek istedi. Aferin bre Kara Şahin. İkna gücün de pençen kadar kuvvetliymiş. Öyledir ağa. Hele bu pençeler verdiğini alma konusunda daha da kuvvetlidir. Verdiğin, ha? O sırada çevresine bakındı, adamlarına sorar gibi baktı. Nerede bre o civelek torlak? 37. ayrımın sonu sayfa 390, devamı 38. ayrımda.